Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Fe inne estağal hadisi kitaballah ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Allah Azze ve Celle Ahzab suresinin 72. ayetinde biz emaneti göklere, yere, dağlara arz ettik. Onu yüklenmek istemediler fakat onu insan yüklendi. Şüphesiz o çok zalim, çok cahildir buyuruyor. Bu ayetten İnsan olarak her birerimizin, insan cinsi olarak her birerimizin bir emanet yüklendiğimizi anlıyoruz. Bu emanet kulluk görevidir. Allah'ın emirlerini hakim kılmak, yasaklarından sakınmak görevi. Yani insan asla başıboş değil, Allah Azze ve Celle'nin kula yüklediği bir takım mükellefiyetlerle birlikte yürümesi gereken bir göreve muhatap. Zariyat suresi 56. ayetinde Rabbimiz Azze ve Celle insanları ve cinleri sadece bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Bu ayette de iki yönü var ifadenin. Birincisi insanların ve cinlerin sadece kulluk için yaratılmış olmaları. Sadece Allah'a kulluk için yaratılmış olmaları. İkincisi kulluk ederken kulluğu sadece Allah'a yönlendirmeleri. Yani vazifemiz hem kulluk yapmak, kulluk yapmak yeterli değil, kullukta Allah'ı birlemek. İlla liya'budun ifadesi sadece bana kulluk etsinler demek. Yani kulluğu Allah Azze ve Celle'den başkasına yönlendirmemek. Ama kulluğun dışına da çıkmamak. İnsanlar ve cinler isteyerek ya da istemeyerek Allah Azze ve Celle'nin ıstırari kulluğundan, yani zorunlu kulluğunun dışına çıkamazlar kevni manada. Mesela Allah dilemezse hiçbirisi Allah'ın hudutlarını aşamaz. Kaderini aşamaz. Yani Allah kullara ölmeleri için, yaşamaları için, doğmaları için hep belli vakitler tayin etmiştir. Nefes sayılarına kadar, kalp atışlarının sayılarına kadar. Hepsi Allah Azze ve Celle'nin tayin ettiği ölçüler içerisinde. Kainatta yürüyen her şey. Bu manada dağlar da, bulutlar da, melekler de, her şeyde Allah Azze ve Celle ıstırari, yani kendi istekleri dışında kul olmak zorundalar. Ama Allah Azze ve Celle'nin burada insanlardan istediği bir kulluk var. İnsanların ihtiyari kulluğu, kendi tercihleriyle, kendi istekleriyle Allah Azze ve Celle'ye gönülden kulluk etmeleri. Bu yüzden Allah Azze ve Celle başka bir ayette ne buyurur? Tav'an ev kerhen. Yani isteyerek, gönül hoşluğuyla, itaat ederek veyahut da istemeyerek. Yani Allah bir şeye emrettiği zaman ya gönül hoşluğuyla ya da istemeyerek ona itaat etmek zorundadır. Bizden istenen bu gönüllü itaati sadece Allah'a yönlendirerek. Yani hem itaati gerçekleştirmek hem de bu işte Allah Azze ve Celle'yi birlemek. Kulluk üç mertebede ele alınıyor. Birincisi fıtratta kulluk. İkincisi imanda kulluk. Üçüncüsü tevhidde kulluk. Şimdi fıtratta kulluk olarak meseleyi ele aldığımız zaman bizlerden herhangi birisiyle işte kutuplarda yaşayan bir Eskimo, Yunanistan'da yaşayan bir Yunan veya ABD'de yaşayan bir Amerikan arasında fıtri mesuliyetler bakımından fark yok. Bu fıtri mesuliyetler, yani asgariler diyebiliriz biz buna, Allah Azze ve Celle'nin, yani Rab, bir Rab olarak Rab Azze ve Celle'nin varlığını kabul etmek. İnsanlar bunu kabul edebilecek yetenek üzere yaratılıyorlar. Nitekim Araf suresi 172-173. ayetlerinde Rabbimiz Azze ve Celle şöyle anlatıyor bunu. Rabbin Ademoğullarından onların sırtlarından zürriyetlerini almış, onları kendilerine şahit tutarak, ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet, buna şahidiz demişlerdi. Bu kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu dememeniz içindir. Birincisi, kıyamet günü böyle bir şeyden haberimiz yoktu dememeniz içindir. İkincisi, yahut da atalarımız bizden önce Allah'a şirk koşmuşlardı, ortak koşmuşlardı. Biz de onlardan sonra gelen bir nesil olduk. Batıl işleyenlerin yüzünden bizi de mi hesaba çekeceksin demeyesiniz diye diyor Allah Azze ve Celle. Yani iki şey kabul edilmeyecek. Birincisi, bundan haberimiz yoktu diyemeyecek insanlar. Ezelden bir söz almış Allah Azze ve Celle bizden. Rab olarak Allah'ı birlemek. Bilmek, birlemek. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Rab olarak ruhlar ne yapıyor? Ezelde bir söz veriyor. Birinci illet neydi? Bundan haberimiz yoktu demeyesiniz. Şimdi hangimiz doğduğunda aslında böyle bir şey hatırlıyor? Hiçbirimiz hatırlamıyor. Yani biz dünyaya geldiğimizde Allah Azze ve Celle'ye işte bu rububiyet noktasında verdiğimiz sözü hatırlamayız. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki her doğan fıtrat üzere doğar. Sonradan onu anne baba ya Hristiyanlaştırır, ya Yahudileştirir, ya Mecusileştirir, ya da müşrikleştirir diyor. Yani bir kimseye anne baba, çevre, dış ortamdan herhangi bir müdahale olmazsa, fıtratını bozacak bir müdahale olmazsa, Allah Azze ve Celle'nin insan tabiatının yarattığı o fıtrat, hakkı, hakikati kabul etmeye müsait, Allah Azze ve Celle'yi akılla, idrakle bilebilecek, Rabbinin varlığını bilebilecek kapasitede yaratıyor Allah Azze ve Celle. Her ne kadar biz o anı hatırlamasak da. Nitekim diğer bir hadiste şöyle buyrulur. Ruhlar derli toplu ordular gibidir. Ezelde tanışan ruhlar dünyada da karşılaştıklarında ısınırlar, telif ederler, birleşirler, birbirlerine bir ülfet ederler. Orada birbirinden hoşlanmayan ruhlar dünyada da birbirlerini iterler. Şimdi bunu bir vaka olarak bizler yaşamışızdır. Bazı insan görürsün için ısını verir. Bazısını da görürsün yani hiçbir kötülüğünü görmediğin halde bir hoşnutsuzluk. Aynı şeyi hissetmezsin yani. İşte bu ezelde ruhların tanışmasından kaynaklanıyor. O verilen sözden dolayı, ezelde verilen bu sözden dolayı her ne kadar hatırlamasak da mayamızda diyelim, naturamızda Allah Azze ve Celle bir vicdan yerleştiriyor bize. Doğruya yönlendiren bir vicdan. Ama bunun yeterli olmadığını birazdan göreceğiz. Şimdi sadece fıtri boyuttaki meseleyi bir değerlendirelim. Burada mesela bir kimsenin hırsızlığın, yalancılığın, zulmetmenin, başkasının malını gasp etmenin çirkin olduğunu anlaması için illaki peygamber gelip uyarması gerekmiyor. Bir Kur'an ayeti aktarmanız gerekmiyor. Hatta ne derler? Böyle insani hasletler. Ya işte insanlık bakımından iyi de kafirin teki denilir. Kafir bile olsa, ateist bile olsa. Bir takım insani hasletler söz konusu olabilir bir insanda. Bu fıtrattan gelen bir şeydir. Eğer bir insanın fıtratı sapmamışsa yalanı çirkin görecektir. Çünkü ben başkasına yalan söylesem bu belki hoşuma gidebilir ama başkası da bana yalan söylediği zaman bu benim hiç hoşuma gitmez. Buradan ben yalanın kötü olduğunu anlarım. Başkasının malını çalsam bu benim hoşuma gidebilir ama o benim malımı çalsa bu benim hoşuma gitmez. O halde benden de o kimseye böyle bir kötülük gitmemesi lazım. İnsani olarak bak, fıtri değerler olarak veyahut vicdanın sesi olarak diyelim, insan bunları yakalayabiliyor. İlla ki vahiy gerekmiyor buna. Bu fıtri kulluk. İnsan demek ki bir peygamberin davetine ulaşmasa nelerden mesul olacakmış demek ki? Peygamber davetine ulaşmamış. Hakikaten bir dağ başında veyahut tebliğin ulaşmadığı, hakikaten mazur olduğu bir ortamda yetişmiş. Bu insan Rab olarak bir Rabbi olduğunu bilmek zorunda. Allah bu idrake sahip yaratıyor insanı. Nitekim Fussilet suresi 52. ayetinde biz onlara afakta ve enfüste delillerimizi, ayetlerimizi göstereceğiz buyuruyor. Yani Afak derken dış alemde, enfüste ise iç alemde. Hem dış alemde hem iç alemde insana Allah'ın varlığını kabule zorlayan bir fıtrat var. Bir insanın Allah'ı inkar edebilmesi ancak bu fıtrata muhalefet etmesiyle, o fıtratı bozup dejenere etmesiyle mümkündür. Bir insanın yalandan, hırsızlıktan, çirkinliklerden yani insanca değerler bakımından çirkin bir takım şeylerden hoşlanması işte o çevrenin sonraki etkisi sebebiyle bozulmadan kaynaklanır. Eğer fıtrat selim değilse, düzgün değilse, fıtratta bozulmalar varsa iman düzgün olmaz. Fıtrat selim olacak ki, fıtri değerler, insan değerleri düzgün olacak ki onun üzerine salim, sahih bir iman bina edilebilsin. Allah'ı bilmek dedik. Yani bir Rabbin varlığını bilmek. Burada hemen Rab kelimesinin ne anlama geldiği ve ilahtan, Allah'tan ayrıldığı yönleri belirtmemiz gerekiyor. Çünkü biz burada Rabbin varlığını bilmek diyoruz. İlahın varlığını demiyoruz bakın. Rab, yaratan, öldüren, dirilten, gökten yağmuru indiren, kainatın idaresini elinde tutan, yaşatan, rızık veren. Bunlar hep Rab isminin kapsamı içerisinde. Rububiyet sıfatlarıdır yani. Bu yüzden insanlık tarihinde ateistlerin cuhudi inkarı hariç, yani böyle kasti inkarı hariç, Allah Azze ve Celle'nin varlığını inkar eden bir insan görülmemiştir. Yani bir Rabbin varlığını inkar eden bir insan görülmemiştir. Dua demişler. Yani tabiat ana. Veyahut işte güneş, yıldızlar, ay veya ateş. Bunlara hep baktığınızda Rabbin varlığı, yani yaratan Rabbin varlığını inkar yoktur. Yaratan, öldüren, yaşatan Rabbin varlığını inkar yoktur. Onlarda ne vardır? Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın kavmini hatırlarsanız, İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi yaratan bir Rab, yaratan bir yaşatan, öldüren, dirilten, rızık veren bir Rabbi inkar etmiyorlardı. O Rabbi inkar etmiyorlardı. Ama güneşi, ayı Allah Azze ve Celle tarafından işte göklerin melekutunda görevlendirilmiş varlıklar olarak kabul ediyorlardı onlar. Ne demek bu? Mesela günümüzde astronomiye inananlar yok mu? Şu yıldız, işte şu yıldızla şöyle karşılaşınca şu olay olur. Falan yıldız falan şeye gelince işte şöyle yağmur yağar, şöyle bereket görülür, şöyle zenginlik olur, aşk şöyle gider, para böyle gider diye ne yapıyorlar? Allah'ın dışında, Allah'tan hiçbir delilleri olmadan yıldızların hareketlerine, gök cisimlerinin konumlarına göre kendilerine kaderler tayin ediyorlar. Ve Allah'ın varlığını da inkar etmiyorlar bakın. Allah var canım, biz Allah'ı inkar etmiyoruz. Yani yaratan bir Rab var, öldüren bir Rab var ama o Rab ki bu yıldızlara, bu güneşe bu yetkiyi vermiş, onlar melekutta bu şekilde seyrederler diyor. Yani onlar orada otorite sahibidir. Diğer müşriklere bakın. İbrahim Aleyhisselam'ın kavminde yine vardı böyleleri. Mesela ölüler, veli olduğuna inanılan, işte kavmi tarafından ilahlaştırılan, kutsanan bir takım insanlar. Bunlara mesela İbrahim Aleyhisselam delil getirirken diyor ki, yahu siz hiçbir faydaya sahip olmayan ve zarar da veremeyen bu ölülere ibadet ediyorsunuz öyle mi diyor. Cevapları ise şu oluyordu kavminin. Bakın bunlar inkar yok. Evet ama biz atalarımızı bu yolda bulduk. Ayet ne diyor? Ne diyordu?
Böyle
diyemesinler diye. Bizden önce atalarımız böyle bir yol çizmiş. Biz de onları takip eden bir nesildik. Onların işlediği yüzünden bizi mi helak edeceksiniz? Ey Rabbimiz demeyesiniz diye biz sizin fıtratınıza bunu yerleştirdik diyor adeta Allah Azze ve Celle. Bu sözü aldık diyor. Demek ki atalar taklit hiçbir şekilde mazeret değil bizim için. Temel bir takım işte bu fıtri mesuliyette bilmiyorduk da mazeret değil. Bakın cehaletin mazeret olduğu yerler var. Ama konumuz bu değil şu anda. Bizim kastımız cehalet mazeret değildir değil. Burada kastımız herkesin fıtraten bilmek zorunda olduğu, ben bunu bilmiyorum deyip de geçiştiremeyeceği meseleler. Şimdi düşünün, İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi şunu demiyordu. Yahu bunlar öldüklerinde şöyle tasarruf ederler, böyle çarparlar. Medet istersen sana şöyle yardım ederler. Duanda tevessül edersen onlarla, onların hürmetine Allah sana böyle yardım eder. Burada kavmi bunların hiçbirisini ölülere bağlamıyordu. Çünkü İbrahim Aleyhisselam bunlardan nefyediyor. Diyor ki bunlar size hiçbir zarar veremeyen, hiçbir fayda da sağlayamayan varlıklar. Öyle değil mi? Onlar da evet ama biz atalarımızı bu yolda bulduk diyorlardı. Bugünkü toplumumuzda mesela tasavvuf fırkası daha çok bu tür şirke cahilce yönelen kesimler Allah'ın dostu olduklarına inandıkları kimseleri nasıl bir makamda görürler? Ya biz Allah'ı inkar etmiyoruz. Ama Allah bunlara bir imkan verir. Bunlar öldükten sonra da kabirlerinde adeta kılıcın kınından sıyrılıp nasıl daha keskin oluyorsa o vaziyette tasarruflar güçlenir diyorlar. İmdada gelirler diyorlar. Ve bunu söylerken yani onların bir fayda vermesi, zarar vermesi var. Sen ona bir şey yaparsan çarparlar seni. Onlar çarpar. Onlar hakkında olumsuz konuşursan, olumsuz sözler edersen işlerin rahat gitmez. Medet istersen onlar imdad ederler. Ha, dua mı edeceksin? Sen onlardan iste, onlar Allah'a dua ederler senin yerine. Sen Allah'a dua edemezsin. Sen Allah'a dua edersen elini trafoya sokmuş gibi olursun derler. Ama bunlar işte floresan gibi dağıtırlar. Akli yönlerle de Allah Azze ve Celle'ye misal getirmekten çekinmezler. Şimdi bu noktada bakıyoruz ki bu insanlarda uydurma bir takım rivayetlere dayanma da söz konusu. Dinden olduklarını zannettikleri bir takım delillere dayanma da söz konusu. Fakat hakikaten mesela Kur'an-ı Kerim'i okumadıkları veyahut da okusalar da görmüyorlar mı, görmezlikten mi geliyorlar? Zümer 3 gibi ayetleri, Fatiha 5. ayeti mesela. Her gün namazda okuruz. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Bu daha çok ibadet tevhidine, uluhiyet tevhidine, tevhidde kulluğa giren mesele olduğu için kısaca geçelim burada. Sadece sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım isteriz. İfadeye bakın. Allah'tan yardım istemek bir ibadettir. Sana ibadet ederiz ifadesinden sonra yardım istemeyi Allah Azze ve Celle sanki özellikle zikrediyor burada. O bir cüzdür ibadetten. İbadetin aslından bahsediyorsun ama özellikle bir uyarı, yardımı da sadece senden isteriz ya Rabbi. Şimdi tevhid ehli, müminler, cuhut sahibi kafirler veyahut peygamberleri inkar eden kafirlerle müşriklerin tam ortasındadır. Mesela Allah ile kul arasına kimse giremez sözü peygamberleri işlerine karıştırmak istemeyen filozofların sözüdür. Felsefecilerin sözüdür. Allah'ın varlığını kabul eden, Rabbin varlığını kabul eden ama Allah ile kul arasına kimse giremez. Ben o Rabbe dilediğim gibi ibadet ederim, peygamber bana karışamaz diyenlerin sözüdür. Allah ile kul arasına kimse giremez. Tasavvufçular veyahut müşrikler diyelim, şirk koşanlar ne derler? Aracı olmadan olur mu? Bak Cibril bile peygamberle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la Allah Azze ve Celle arasında aracıydı derler değil mi? Ama onların aracı edinmedeki aşırılıkları, bunların da aracıyı reddetmekteki aşırılıklarından tevhid ehli selamette kalmıştır. Neden? Evet, peygamberler Allah'ın vesileleridir. Alimler Allah'ın vesileleridir. Ama nerede? Nerede vesileler? Dinin tebliğinde. Onlar dini tebliğ ederler. Ama bu tebliğ ettikleri dine karşılık kendileri ibadete hak sahibi olmaz. Tasavvufçular nasıl bakar meseleye? Değil mi ki o peygamber Allah adına tebliğde bulunuyor, ibadete onunla yönlendirebiliriz derler. Misal olarak neye veriyorlar mesela? Cibril Aleyhisselam. Peki bir günden bir güne şunu söyleyebilirler mi? Madem aracı, ibadette aracı, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Cibril'e yönelerek namaz kıldı mı? Veya medet ey Cibril dedi mi? Hatta bilakis İbrahim Aleyhisselam'dan sarih bir şekilde bir nakil vardır. İbrahim Aleyhisselam da bir peygamber. Onunla da arasında aracı Cibril'di. Cibril Aleyhisselam diyor, o mancınağa bağlandığı sırada ne diyor? Ey İbrahim, dilersen seni buradan kurtarırım diyor. Bu yardım senden mi Rabbimden mi diyor. Ben sadece Allah'a tevekkül ettim. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil diyor. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir diyor. Medede-i Cibril mi diyor? Dikkat edin bakın burada. Nerede bu aracılık? Veyahut işte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu ümmete dinin tebliğinde aracı. Bazıları şefaat ya Resulullah demeyi caiz görürken, madem öyle, namazı da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yönelerek kıl dediğinde olur mu öyle şey diyor. Şimdi dua da bir ibadet, şefaat talebi de, yardım talebi de bir ibadet. İbadetin yegane hak sahibi ise Allah Azze ve Celle. Kur'an-ı Kerim'de bu yüzden o türden ayetler vardır. Sizi hiç yoktan var eden Rabbinize kulluk edin. Yani uluhiyete hak sahibi olan, ibadete hak sahibi olan, ibadetin kendisine yönlendirileceği yegane şahıs sizi hiç yoktan yaratan olmalıdır. İbadet sadece ona yönlendirilebilir. Geçmiş kavimlere baktığımızda, Mekke dönemindeki müşriklere baktığımızda Allah Azze ve Celle gayet açık seçik ayetlerinde onların Rabbin varlığını kabul ettiklerini bildiriyor. Onlara desen ki yerleri gökleri yaratan kimdir? Size yağmuru indiren kimdir? Rızık veren kimdir? Öldüren dirilten kimdir? Kainatın tasarrufunu, tedebbürünü elinde tutan kimdir? Derler ki Allah. Yani bunu itiraf ediyorlar, kabul ediyorlar. Sıkıntı nerede? Burada onların melekleri şefaatçi kılıp aracı edinmeleri söz konusu. Hristiyan müşrikler vardı, Yahudi müşrikler vardı. Bunun yanı sıra cinlere ibadet edenler vardı. İşte Lat, Uzza gibi salih bir hayat yaşamışsa da sonradan kabirleri, onların adına timsaller dikilip, heykeller dikilip suretleri put edinilen kimseler de vardı. Mesela melekleri ele alalım. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki müminler, melekler müminler için istiğfarda bulunurlar. Yani bağışlanma dilerler. Allah Azze ve Celle'den melekler bağışlanma dilerler. Kimler için? Müminler için. Ya bizler müminiz, bizler Müslümanız. Gitsek de şu meleklere ey falanca melek, ey filanca melek veyahut ya eyyuhel melaike, ey melekler, toplam bütün melekler, bize bağışlanma dileyin. Biz günahkar ağızlarız. Bizim için bağışlanma dileyin. Diyebilir miyiz? Allah Azze ve Celle buna yetki vermiyor. Bunu meleklerden istememize yetki vermiyor. Onu zaten melekler yapıyor. Ama biz istemediğimiz zaman, meleklerden talep ettiğimiz zaman bunun adı şirk oluyor. Çünkü bunu Mekkeli müşrikler adına şirk demişti Allah Azze ve Celle. Onlara şirk dediği şey bize herhalde tevhid demeyecek. Çünkü onlara baktığınızda Allah'ı kabul onlarda da var. Onları müşrik yapan şey işte bu seslenişleriydi. Meleklerden medet talebinde bulmuşlarıydı. Şeye geliyorsun, bu Lat, Uzza, Menat gibi şahıslar adına dikilmiş. Yani bunlara bakıyorsun, Efera eytumul late vel uzza ayetin tefsirinde, Necm suresinin 19. ayetin tefsirinde İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki Lat ve Uzza hayırsever iki kadındı. Yani gelen Kabe'yi ziyarete gelen hacılara etli ekmek dağıtan, Allah için bunları yapan hayırsever iki kimseydi. Sonra bunlar öldü. Kabirleri ziyaretgah edinildi. Bununla kalmadı. İşte daha sonra bunlar adına timsaller dikildi. Ve sonra bunlara ibadet edilmeye başlandı. Hülasa bunlar putlaştırıldı bir şekilde. Putlaştırılması ibadetin onlara yönlendirilmesi demek. Onlara yönelip namaz kılmıyorlardı. İbadet cüzlerinden bir cüz olan duayı onlara yönelik yapıyorlardı. Ve Kabe'yi tavaf ederken Müslim'in hac babında nakledildiğine göre şöyle diyerek tavaf ediyorlardı. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Buyur ey Allah'ım buyur. Lebbeyke la şerikelek. Senin bir ortağın yoktur. Peygamber aleyhissalatü vesselam tam burada keşke şurada sussalar. Devamını getirmeseler diyoruz. Devamda çünkü şunu söylüyorlardı. İlla şerikelek yemlikuhu ve mamelek. Ancak bir ortağın var. Onun da bütün yetkileri zaten sana ait diyorlardı. Yani Allah'a inkar yok. Hatta onlara verilen yetkileri de Allah'ın verdiğini iddia ediyorlardı. Allah Azze ve Celle işte bunu reddediyordu. Yani Allah'tan bir delil olmaksızın Allah adına yalan söylemek. Bu yüzden Bakara suresinin 170. ayetinde, 169. ayetinde şeytanın insanlara fuhşiyattan, münkerattan, çirkin bir takım şeyleri güzel göstermesinin arasında şu hususu zikreder. Allah adına bilmeden söz söylemeyi süsler. Allah adına bilmeden söz söylemek. Burada birilerine Allah adına yetki verildiğini söylememiz, işte onlar kabirlerinden çıktıklarında kınından sıyrılmış kılıç gibi tasarrufları daha keskin olur demeleri birilerinin işte Allah'a büyük bir iftiradır. Bu iftiranın arkasından da ibadetin Allah'tan başkasına yönlendirilerek şirk koşulması geliyor. Bakın bunlar rububiyet temelli olup uluhiyete sarkan şirkler. Şimdi fıtratta kulluğu ele alırken Rabbi bilmek dedik. Her insan asgari olarak bundan mesul. Sonra imanda kulluk geliyor dedik. Şimdi imanın tarifini herkes bildiği kültürü oranında bir tarif getirebilir. Sokaktaki insan da getirir. İman nedir diye. Hatta kafire de sorsanız kafir de kendine göre bir iman tarifi getirir. Fakat böyle olmasına rağmen imanın tarifi sanki kullara bırakılmamış da sınırları Allah Azze ve Celle tarafından çizilmiştir. Şimdi düşünün. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hangi ortamda? Müşrik bir toplum içerisinde. Yani cehaletin yaygın olduğu, her türlü çirkinliğin işlendiği bir ortam içerisinde temiz bir fıtrat üzerinde yetişiyor. Asla çirkinlik işlemiyor. Allah Azze ve Celle onu hatta çirkinliğe niyet ettiğinde dahi koruyor. Bir yerden çalgı sesleri, eğlence sesleri işitiyor. Bir anlık meylediyor oraya. Allah tarafından bayılıp düşüyor. Allah nasip etmiyor onu. Bir yük taşıma esnasında omzunu açmak istiyor. Yani kasten açmak değil de elbisesini alıp taş taşırken altına koyacak. Gövdesi açıkta kalacak. Bunu yapmak istediği sırada hemen bayılıyor. Allah buna müsaade etmiyor. İşte Bahira ile geçen olayı biliyorsunuz. Ebu Talip ile Şam'a ticarete çıktıkları zaman. Lat adına yemin ver diyor. Ben diyor Allah'tan başkası adına yemin vermem diyor. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam daha vahiy gelmemiş. Bu bakımdan böyle olmasına rağmen müşriklerin yaptığı işlerden hoşnut değil. Onlardan uzak duruyor. Onların yaptığı çirkinliklere daha vahiy gelmeden önce karşı çıkıyor. Fıtratının doruğunda. Allah'ın varlığına da iman ediyor. Yaptığı bir herhangi bir çirkinlik de yok. Buna rağmen Allah Azze ve Celle'nin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirdiği vahiyden birisi şu. Şura suresi 52. ayet. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Düşünebiliyor musunuz? Bulunduğu ortamın pisliklerinden alabildiğine kaçınmış, Allah Azze ve Celle tarafından da korunmuş, el-emin vasfına haiz, üstün ahlaki özelliklerinden, asla putlara Allah'tan başkasına ibadete yönelmemiş, hatta onları çirkin görmüş. Böyle olmasına rağmen, sen iman nedir, kitap nedir bilmezdin diyor. Yani içerisinde yaşadığı topluluk içerisinde en düzgün insan olmasına rağmen kendisine bu hitap veriliyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vahiy gelmeyen haliyle, yani vahiy açıklamadıkça, imanı açıklayamıyorsa, bilmiyorsa, şimdi biz bu iman tarifini kime bırakabiliriz? Allah Azze ve Celle şunu kastediyor burada. İmanın tarifini benden başka kimse yapamaz diyor. Bugün fırkalara bakın. Kimisi dil ile ikrar yeterlidir demiş iman için. Kimisi kalp ile tasdik yeterlidir. Dil ile ikrara bile gerek yok. Kimisi dil ile ikrar, kalp ile tasdik yeter. Bu ikisi yeter. Bir başkası ne demiş? Dil ile ikrar, kalp ile tasdik, ağızlarla amel. Şimdi insanların ihtilaf ettiği bu konuları, Allah Azze ve Celle imanın esası olarak zikrettiği şey olan Nisa suresi 65. ayetinde فَاِنْ تَنَازَتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولُ. Herhangi bir şeyde çekişmezliğe düşerseniz, ihtilafa düşerseniz onun hükmünü Allah'a ve Resulüne döndürün diyor. Meselelerin en önemlisi olan iman meselesini döndürelim. Allah'a ve Resulüne. Allah'a ve Resulüne döndürdüğümüzde dil ile ikrarda, kalp ile tasdikte, azalar ve amelde hepsi de iman olmazsa olmazları. İşte imanda kullukta dil ile ikrar ettiğini kalbin tasdik etmek zorunda. Azalarında onu yerine getirmek zorunda. Bunun örnekleri mesela şimdi bir misal olarak şunu bildirelim. İblisin, o şeytanların başı olan iblisin durumuna dikkat edin. Allah Azze ve Celle'ye inanıyor muydu? Gözüyle görür gibi. Meleklere imanda bir problem yok, gözüyle görüyor. Cennete, cehenneme hakeza öyle. Hatta hepimizden daha fazladır belki onun yakini gözüyle gördüğü için. Bu konularda bir problem yok. Kıyamet gününe inanıyor. Çünkü ya Rabbi beni vaad olunan güne kadar mühlet ver bana diyor. Bütün bunlar var. Şeytanı kafir yapan, iblisi kafir yapan neydi? Orada mesela Bakara suresinde anlatıldığı gibi yüz çevirdi ve kafirlerden oldu. Allah Azze ve Celle'nin hitabı karşısında ne dedi? Sadece kibir değil. Yani kibir tabii ki buna itekleyen bir sebep. Aklını Allah Azze ve Celle'nin vahyinin önüne geçirmesi. Allah Azze ve Celle ne diyor? Adem'e secde edeceksin. O ne diyor? Ya Rabbi beni ateşten yarattın, onu topraktan. Ben nasıl secde ederim ona? İblisi kafir yapan bu oldu. Allah dilerse Kabe'ye yönelip secde edin der. Dilerse Ay'a yönelin der. O Allah'ın bileceği bir şey. Ama Allah değil mi ki bize bir kıble tayin etmiş. Buraya secde edeceksin veya şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Biz o emri alıp kanaat ettikten sonra ondan yüz çevirdiğimizde o bizim helakimiz olur. Aklımızla buna demek ki karşı çıkamayız. Adem Aleyhisselam da hata işledi. Öyle değil mi? Adem Aleyhisselam da bir hata işledi ama Adem Aleyhisselam'ın kimse kafirlerden olduğunu söyleyemez. Çünkü Allah Azze ve Celle kendisi bizzat ne diyor? Onu azim sahibi bulmadık bu konuda. Azimli bulmadık. Yani kasıtlı bulmadık. Ve kasıtlı olmadığı gibi hemen arkasından da hemen Allah Azze ve Celle'ye bir tövbe. İblis hem isyan ediyor hem de isyanda kendisini haklı görüyor. Adem Aleyhisselam ise kasten değil hatayla bunu işliyor ve derhal Rabbine tevbe ediyor. Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ey Rabbimiz, Havva validemizle birlikte, ey Rabbimiz bizler nefislerimize zulmettik. Eğer sen bize merhamet etmezsen ve günahlarımızı bağışlamazsan elbette biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Şimdi burada Adem Aleyhisselam'ın imtihanını bir düşünün. İblis ona geldiğinde diyor ki, tabi bu saptırması da hep akla yönelik şeyler. Rivayetlerin birisinde mesela bu yaklaşmalar yasaklanan ağacın hangisi oldu bildirilmiyor ama önemli değil hangisi oldu. Misali anlaşılabilmesi için bir tanesini zikredeyim. Farz edelim ki elma ağacı. Farz misal. Şeytan bunlara gelerek ne yapıyor? Allah Azze ve Celle adına yemin veriyor önce. Onları kandırıyor. Allah adına yeminde de bulunuyor bir taraftan. Bir teminat veriyor. Ondan sonra elma mı? Ya işte sizin yasaklandığınız ağaç falanca elma ağacı. Ama şu elma ağacı değil. Halbuki oradaki yasaktan kasıt onun cinsiydi. İster bu ağaç, ister şu ağaç, ister öbür ağaç. Yani nerede bir elma ağacı varsa ona yaklaşma. Yani elmayı elmaysa diyerek misal verdiğimizden. Yoksa elma demiyoruz biz. Allah onun ismini vermemiş. O ağacın cinsini yasaklamıştı yani. İblis burada onları kandırarak senin yasaklandığın oydu bu değil. Böyle bir mantık şeyi açıyordu ona. Zemini açıyordu. Burada bir kasıt yok. Adem Aleyhisselam tarafından. Ve tevbe ettiğinde şöyle bir rivayet var. Ben şimdiye kadar bir kimsenin Allah adına yemin edip de yalan söyleyeceğini hiç ihtimal vermemiştim. Adem Aleyhisselam'ın böyle diyerek bir çeşit mazeret beyan ettiği söylenir. Nakledilir rivayette. Bir kimsenin Allah adına yemin edip de yalan söyleyebileceği aklımdan geçmezdi. Bunun ilkini işte şeytan yapmış oldu. İblis yapmış oldu. Şimdi düşünün burada yemin teminat manasında. Şimdi içerisinde bulunduğumuz toplumu düşünün. Yani bu insanlar öyle bir kargaşa içerisinde ki ya adam tamamen yoldan çıkmış, fıskı isyan içerisinde her türlü kötülüğe eyvallah demiş, kötü bir yol tutturmuş gidiyor. Bir kesimi de Allah'a yönelmesine rağmen önder edindiği kimseler kendisini şirke götürüyor. Alın rabıtamızı yapın diyor, fotoğraf veriyor mesela. Veyahut da siz bizden medet isteyin, biz yetişiriz. Veyahut şunları şunları yapmazsanız yarın kıyamet günü elinizden tutmayız gibi haddini aşan, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bile söylemeye cesaret etmediği sözlerle iddialarda bulunuyorlar. Şimdi bu kimseler bu iddialarını getirirken teminat olarak neyi getiriyorlar? Allah'ın kitabından. İşlerine gelen ayetleri getiriyorlar. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi diye uydurma veya sahih de olabilir tevil ederek bir takım belgeler sunuyorlar. Bunların yemin mahiyetindeki teminatları da bu. İşte insanların mazurluğundaki konuları bu. Din diye yönelmişler. Bakmışlar ki dışarıda fıskı fücure götüren bir hayat var. Yağmurdan kaçalım derken doluya tutulmuşlar bir nevi. Bunların eline din diye bunlar verilmiş. Allah Azze ve Celle ise yaşayan delil üzere yaşasın, helak olan da delil üzere helak olsun buyuruyor. Enfal suresi 42. ayetinde. Demek ki vahiyden sonra, yani daha önce ilk konuşmanın başında başladığımız fıtratta kulluktan sonra imanda kulluk neyle oluyormuş? Vahye teslimiyetle. Yani Rabbi bulduktan sonra o Rab bunu yeterli görmediğinden, yani kulun kurtulmasına, Rabbi tanımasına yeterli görmediğinden peygamberlerini göndermiştir. Hem ilk ahdi insanlara hatırlatsın, yani fıtri değerleri hatırlatsın. Hiçbir peygamber bu yüzden insanlara fıtratına aykırı emirlerde bulunmamıştır. Yani hırsızlık yapın, akrabalık bağlarını koparın, şunu yapın, bunu yapın diyerek fıtratlara aykırı, selim fıtrata aykırı tekliflerde bulunmamışlar. Bilakis bu fıtrata uygun, bunun yanı sıra Allah Azze ve Celle'nin onların bilmediği bir takım sıfatlarını, cennetini, cehennemini onlara bildirmişler. Şimdi insan aklıyla cenneti, cehennemi anlayabilir mi? Anlayamaz. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını da herkese anlayamaz. Allah Azze ve Celle bu peygamberlerini mucizelerle desteklemiş. Mucize dediğimiz şey insanı aciz bırakan. Yani insan mislini benzerini getirmekten aciz kalıyor, karşısında boyun eğmek zorunda kalıyor. Bu tip mucizelerle her bir peygamberin farklı farklı mucizeleri olmuş. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelince kıyamete kadar baki kalacak olan dinini yine kıyamete kadar mucizesi devam edecek olan Kur'an-ı Kerim'le insanlara sunmuş. Yani her kim hangi daldan, hangi ilim açısından yanaşırsa yanaşsın Kur'an-ı Kerim'e toslar aciz kalır. Psikolojisinden tutun, biyolojisinden tutun, astronomisinden tutun. Her alanda. Hatta müzikte bile. İnsanlar Kur'an-ı Kerim karşısında ne yapıyorlar? Aciz kalıyorlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti bu bakımdan ta kıyamet gününe kadar bu mucizenin desteğiyle muhafaza altında kalmaya devam edecek. Yalnız burada bir ayrıntı var. Az önce bir ayet okumuştum size. Şura 52. ayet. İman nedir, kitap nedir bilmezdin diyor. Şimdi öncesinde iman nedir, kitap nedir bilmezken Allah Azze ve Celle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kitabını gönderiyor. Kitabı öğretiyor. İmanı öğretiyor. İnsanlara imanı açıklamakla ve kitabı açıklamakla görevlendiriliyor. Nahl Suresi 44. ayetinde sana da zikri indirdik ki insanlara kendilerine ne indirildiğini açıklayasın diyor. Halbuki kitabı bilmezdi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bilmez konumdayken nasıl açıklayabilir insanlara? Şüphesiz onun açıklaması vahiyle. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ı açıklaması vahiyle. Bu yüzden biz vahiy metlu, yani Kur'an-ı Kerim, ibadetlerimizde okuduğumuz, lafızlarını birebir okuduğumuz vahiy metlu Kur'an-ı Kerim. İkincisi vahiy gayri metlu, yani ibadet maksadıyla lafızları okunmayan ama manası Allah Azze ve Celle tarafından Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen sünnet. Sünnette bir vahiydir. Bu yüzden وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُّهَا buyuruyor Allah Azze ve Celle. Peygamber kendi hevayı hevesinden konuşmaz ancak kendisine bildirilen bir vahiy ile konuşur. Özellikle Allah Azze ve Celle burada nataka fiilini kullanmıştır. Onun okudukları, tilavet ettikleri, kıraat ettikleri değil. Tilavet, kıraat, bakın bunlar sadece Kur'an-ı Kerim'e raci olurdu eğer bu kelimeler kullanılsaydı. Onun Kur'an'dan okudukları vahiyden ibaret olurdu. Ama Allah Azze ve Celle وَمَا يَنْتِقُ نَتَقَ yani ağzından çıkan ne varsa vahiyden ibarettir diyor. Biz yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın konuştukları her şey vahiyden ibaret demiyoruz. Teşri alanında, din adına Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği her şey vahiydir. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendisi bizzat bunu böyle açıklıyor. Mesela hurma ağaçlarının aşılanması meselesinde aşılamasanız belki daha iyi olur gibi bir düşüncesini arz ediyor insanlara. Onlar da aşılamayı bırakıyorlar. O senede meyveler ürün vermiyor, kuruyor. Geliyorlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, ey Allah'ın Resulü, sen bize böyle dedin, biz de böyle yaptık, aşılamadık. Ama böyle oldu, kurudu. O da diyor ki, şüphesiz ben de sizin gibi bir beşerim. Din adına, Allah Azze ve Celle adına size ne söylüyorsam onu alın kabul edin. Ama dünya işlerinde ben de sizin gibiyim diyor. Demek ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dini yönünü yani din adına söylediklerini ve dünya adına söylediklerini birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Biz burada teşri alanda yani din adına söylediklerinin vahiy olduğuna inanmak durumundayız. Ondan sonra ne geliyordu? Bunları hep kısaca geçtiriyoruz da ana hatlarıyla. Tevhidde kulluk geliyor. Bunların her biri ayrı başlıklar altında uzunca bahsetmemiz gereken konular. İnşallah derslerinizde özellikle akide derslerinde falan bunlar pekiştirile pekiştirile devam edecektir. Tevhidde kulluk geliyor. Şimdi fıtratı geçtik. Yani bugün kafirler bile insani bakımdan bir takım hasletlerini kaybetmemiş. Yani insanlarını da kaybetmemiş en azından diyoruz. Bu insan değerlerini muhafaza edebiliyor.
İyi kötüyü
ayırdı. Ama bu peygamberi araştırmaya kendisini iteklemesine rağmen o fıtratına muhalefet etmiş, gitmemiş. Yani vahyi araştırmamış. Ne oldu? Orada bir mesuliyeti kaldı. Bu yüzden kafirlerden oldu. Bugün Hristiyanlardan Müslüman olan arkadaşlar, geçenlerde o derine gelen arkadaş da olduğu gibi diyor ki bir Hristiyan diyor samimi olsun diyor dinini araştırsın diyor İncil'de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bulacaktır diyor. Samimi olsun. Tabi. İncil'de bulacaktır diyor. Ama yeter ki samimi olsun. Araştırsın diyor. Yani orijinal dilinde araştırsın. Şimdi düşünün. Bugünkü İncil'ler orijinal dilinden alınmış, ne yapılmış? Başka bir dile çevrilmiş. Bir Hristiyan burada aslında araştırmakla mükellef değil mi? Neden onlar kafir oluyor? Taklitlerinden dolayı. Bu yüzden Allah Azze ve Celle demiyor mu? Alimlerini, rahiplerini Rabler edindiler. Halen daha devam ediyorlar işte bu yüzden. Şayet o alimleri, rahipleri sadece kendileri inkar etseydi, ya işte bu halka seslenseler, bu İncil'de, Tevrat'ta böyle diyor ama Biz buna iman etmiyoruz. Bu bizim zorumuza gidiyor deselerdi. Halk ne yapacaktı? Bunları dışlayacaklardı. Sadece kendileri kafir olmuş olacaktı onlar. Halk bu işten belki kurtulacaktı. Ama ne yaptılar? Farklı bir dile aktarıp insanlara tahriflerini sanki Allah'ın dininde, Allah'ın kitabında böyle bildiriliyormuş gibi lanse ettiler, hakikatleri gizlediler. Tıpkı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam karşısında rejim ayetini gizlemeleri gibi. İşlerinde sıradan insanlar zina suçunu işlerlerse onları taşlayıp öldürüyorlardı. Allah'ın ayeti bunu gerektiriyor, Tevrat'taki ayet. Ama zenginlerinden birisi bunu işledi, soylularından birisi bu suçu işleyince Muhammed'e gidelim dediler. Muhammed'e gidelim, belki onlarda bir çıkış yolu vardır dediler. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Tevrat okuyucusu, Müslüman olmuş olan Abdullah bin Selam gibi eski Yahudi sahabeler de var. O Tevrat okuyucusuna oku bakalım diye, zina cezasının geçtiği yeri oku bakalım diyor. Ayet gizliyor, elini kapatıyor ve tahmim, yüzlerinin kömüre boyanıp rezil edilmesi. Böyle akıllarınca hafifletmişler zina cezasını. Şeye okutturuyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Elini kaldırtıyor işte o Abdullah bin Selam falan. İşin neticesinde Allah'ın hükmü ortaya çıkıyor. Yani onlar bile bile bir inkara gidiyorlar bakın burada. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a geliş sebepleri de tamamen farklı. Kendi kitaplarına iman etmiyorlar. Bir çıkış yolu aramak maksadıyla. Belki o farklı bir hükmedir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ise ben size Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim diyor. Getir diyor Tevrat. Bu neyi gösteriyor? Onların hahamlarının küfre girdiğini, bununla birlikte halka bunu yansıttıklarını, halkın da bu hahamlardan gelene gözü kapalı, hiçbir hakikati araştırma derdi olmaksızın gözü kapalı uymaları sebebiyle halkın da kafir olduğunu. Düşünebiliyor musunuz? İşte alimlere körü körüne tabi olmak, Allah Azze ve Celle'nin vahyi ortadayken, buna başvurma imkanı varken, onlara dini tamamen havale etmek onları da kafirler konumuna getirdi. Onlar hahamları, alimleri yedirememişlerdi Allah'ın dini kendilerine. Ahzab suresi 67. ayetinde, Ya Rabbi bizi efendilerimiz, büyüklerimiz helak etti. Biz onların yüzünden helak olduk. Demeleri bundan. Onlar diyor ateşte evrilip çevrilirken bu sözü söylerler. Ya Rabbi biz efendilerimize, büyüklerimize itaat ettik. Onlar bizi bu hale getirdi. Bakın kendilerini ateşten kurtaramıyorlar. Efendilere itaat. Efendilere itaat etmeseydin sen de. Hakkı, hakikati araştırsaydın. Bu demek ki delille hareket etmeyi bize vacip kılıyor. Alim bile olsa, din adına konuşan alim dahi olsa, alimin dahi mesul olduğu kitap ve sünnet deliline muhtacız biz. Çünkü nasıl ki biz ona delile muhatapsak o alim de ona muhatap. Yani falanca alimden daha mı iyi bileceksin gibi bir söz burada tutmaz. O alimden daha iyi bilecek değilim ama o alimin delilini bilmek zorundayım. Çünkü ben onun bildiklerinden değil kendi bildiklerimden mesulüm. Kabrimde bana Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin veya filanca alimin bildikleri sorulmayacak. Sen bildiklerinle ne amel ettin? Ben bilmiyordum ama Ebu Hanife biliyordu, gidin ona sorun diyemeyecek insan. Bu sebeple eğer Ebu Hanife'nin veya filan alimin veya filanca hoca efendinin delili varsa hiç olmazsa o delili bileyim de kitaptan, sünnetten delili o beni kurtarsın. Eğer kitaptan ve sünnetten böyle bir delil yok da sırf onun kutsallığına, onun büyük ilmine, dindeki büyük makamına güveniyorsan Hristiyan'dan, Yahudi'den bir farkın kalmaz bu manada.
Burada o şeytanın sapıttığı akıl girmiyor mu? Akıl şeytanı sapıttırdı. Burada da akıl insanı doğru yola ulaştırıyor. Mesela Ebu Hanife, İmam-ı Şafii veya herhangi bir alimin yanlış vermiş olduğu hükmü akıl ile araştırıp bulmuyor muyuz?
Şimdi şöyle, vahiy ile karşılaştıktan sonra aklın görevi faal olmaktan ziyade tabi olan bir akıl konumuna geçiyor. Mesela Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de akletmez misiniz hitabını çok kullanır. Ama bunu müşriklere kullanır. İnkarcılara kullanır. Neden? Çünkü onlar akleden kimseler olsalardı tevhid ehli olurlardı. Aklını kullanmayanların üzerine pisliğini atar diyor Allah Azze ve Celle. Yunus Suresi 100. ayetinde. Akıl vahye teslim olmayı gerektirir çünkü. Vahye teslim olan Müslümanlara hitabında ise akletme daha çok fıkhi hükümleri akletme. Mesela miras taksiminden bahseder Allah Azze ve Celle akledesiniz diye böyle yazdık der. Misal. Yani akıl fıtri kullukta faal konumdayken, önder konumdayken vahiy ile karşılaştıktan sonra teslim olmak zorunda. İblisin yapmadığı gibi yani. İblis tam tersini yapmıştı. Vahye aklını teslim etmemişti. O yüzden helak oldu. Burada mesela teslimiyeti nereye yapacağımızı, hani dedik ya, emaneti eline vermek. Emaneti eline vermek, mesela sen gidip de bir şeyhe teslim olursan emaneti eline vermemiş olursun. Neden? Çünkü o masum değil ki. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam masum. Vahyin emini. Allah adına beyanda bulunmakla Allah tarafından görevlendirilmiş. Allah'a itaat, peygambere itaat, Allah'a itaattir diye ne yapılmış? Güvence verilmiş. Allah'tan ve Resul'den gelene teslim olmakla mükellef kılınmışız. Nisa 65'in devamında Allah'a ve Resulüne hükm olunmak, hükmü Allah'a ve Resulüne götürmek, birincisi, devamında teslim olmak onun verdiği hükme, üçüncüsü de hiçbir gönülde sıkıntı hissetmeden gereğini yerine getirmek. Allah'tan ve Resul'den gelene demek ki teslim olma mecburiyetimiz var. Bu konuda zorumuza gitse de onunla mücadele etmemiz gerekiyor. Zorumuza giden kısmıyla mücadele edip nefsimizi bastırmamız gerekiyor. Teslim olmak burada. Ama burada işte aklı ne boyutta kullanıyorsun? Teslimiyeti yapman gereken yerde. Allah Resulüne değil de bir başkasına teslim olursan, mesela adam şeyhe teslim oluyor, Allah Resulüne teslim olmuyor, biliyor musunuz? Yani şeyhten gelen bir söz ne kadar ters olursa olsun adam umurunda değil. Onlar Allah dostu, vardır bildikleri. Peygamberden bir söz getiriyorsun, olur mu öyle şey diyor. Olur mu öyle şey diyor. İşte bu teslimiyetin yanlış yere bağlanmasından kaynaklanıyor.
Şirk olayına düşüyor değil mi?
Tabii. Yani düşün, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir şey söyleyecek, o zoruna gidecek. Olur mu öyle şey diyecek rahatlıkla. Ama şeyh bir şey söyleyince, onların vardır bildikleri, onlar Allah dostu. Yani işte bu zulmün diğer bir tabiri. Çünkü zulüm emaneti ehline vermemek. Bir şeyi gerekli yere koymamaktır. Burada teslimiyeti gerekli yere koymamak işte bu nevi bir zulüm. Allah Resulü'nden başka hiç kimse masum değildir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahabelerine bile her birinizin damarında şeytan dolaşmakta diyor. Sahabeler bile bundan kurtulamamış. Sen de mi Allah'ın Resulü diyorlar? Hayır diyor, benim de öyle, fakat diyor, bende de şeytan var. Fakat Allah'ın izniyle o bana teslim olundu diyor. Şeytan teslimi Allah Resulü'nden başka kimseye müyesser olmamış. Allah bunu kimseye nasip etmemiş. Sahabelere bile nasip olmayan bu şeylere nasıl nasip oluyor? Yani akletme bak burada. Naslara dayalı bir akletme. Yani vahye dayalı bir akıl.
Kur'an ve sünnete dayalı bir akıl. Heh,
yani vahye endeksi bir akıl. Tabii. Şimdi tevhiddeki kulluğu da en hülasa şekliyle bitirmeye çalışalım, özetlemeye çalışalım. Ondan sonra ufak tefek sorularınız varsa bir iki soru alalım inşallah. Mesela selim bir fıtrat üzerine bir kimse sahih bir iman. Yani vahye teslim olmuş. Peygamberle gelene. Çünkü ibadet etmek zorundadır. İbadeti de peygamberden gelene uygun yapmak zorundadır. Sünnete uygun yapmak zorundadır. Ve sadece Allah'a halis kılmak zorundadır. Bir kimse mesela Allah gaybı bilir dese. Allah gaybı bilir dese. Bunun adı nedir? Yani bu fıtratta mı, kullukta mı, imanda mı, tevhidde mi? Allah'ın gaybı bildiğini bilmek, buna inanmak iman zemini. Bu insanı kurtarıyor mu? Neden kurtarmıyor? Çünkü Allah gaybı bilir dediği halde komşusuna gidip fincanda fal baktıran şirk koşmuş olur. Yani imanla birlikte bir şirk. İbadete layık olan Allah'tır. Yani Allah ibadete layıktır dese bunun hangisinde, hangi kapsamda? Allah ibadete layıktır.
Bu da iman
noktasında. Bu da iman noktasında. Allah ibadete layıktır dediği halde medet ya seyda diyorsa bir kimse imanıyla birlikte şirk koşuyor. Allah Azze ve Celle ise bu tür amellerde gerek itikadi noktada gerek işte bu örneğini verdiğimiz gibi ameli noktada ben diyor şirkten diyor en müstağni olanım diyor. Bir kimse bana şirk koşmaya görsün ben onu ameliyle baş başa bırakırım onun benimle hiçbir ilişkisi kalmaz diyor. Ben diyor şirk koşulmuş bir ameli kabul etmem diyor Allah Azze ve Celle. Nisa suresi 48. ayetinde de şirk dışında dilediğini affeder, dilediğini azap eder. Ama şirk varsa, şirk ile ölmüşse bir kimse bunu asla affetmeyeceğini bildiriyor. Şimdi düşünün, şeytan insanoğluna ta Adem Aleyhisselam'dan beri düşman. Ben onlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından yanaşacağım diyor. Emredeceğim onlara şunu şunu yapacaklar diyor. Demek ki şeytanın insanla en büyük mücadelesi günahtan da, büyük günahlardan da öte şirk üzerinde. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne diyor bu ümmete vasiyet olarak? Şirk, ümmetim içerisinde karanlık bir gecede siyah bir karıncanın adımlarından bile kaya üzerinde, siyah bir kaya üzerindeki siyah karıncanın adımlarından bile daha gizli diyor. Şimdi düşün, iman etmek kolay. Neden? Çünkü fıtratın seni zaten imana zorluyor. İman etmek zorundasın. Mucizeler seni aciz bırakıyor, iman etmek zorundasın. Ama iş burada bitmiyor işte. Bu imandan sonra şirk bulaştırmadan, zulüm bulaştırmadan o ameli sonuçlandırmak gerekiyor. İşte misalini verdiğimiz örneklerde bu tevhidin gerçekleşmesi, şirke düşmemek için gaybı Allah'tan başka kimse bilmez de gerekiyor. Gaybı Allah bilir, Allah'tan başka kimse bilmez. Ancak seçtiği Resul'e bildirirse müstesna diyor. Cin 27-28. Ayetlerinde. Seçtiği Resul'e bildirmesi müstesna diyor.
Resulullah Aleyhisselam'dan sonra da bir Resul gelmeyeceğine göre.
Tabii. Ondan sonra ibadette de ne diyor? La ilahe illallah diyoruz biz. İmana girişin, İslam'a girişin temel sözü, temel cümlesi budur. Bu şahitliktir. Eşhedü en la ilahe illallah. Bir insan bilmediği, görmediği bir şeye şahitlikte bulunabilir mi? Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur diyor insan. Bu şehadetini yalancı şahitlik olarak ortaya koyduğunun en büyük delili la ilahe illallah dediği halde Allah'tan başkasına dua etmesidir. Allah'tan başkasına seslenmesidir. Allah'tan başkasına adakta bulunmasıdır. Allah'tan başkasına Allah'a ait sıfatlardan herhangi bir sıfatı vermesidir. Sevilen, ilah kelimesi sevileni kapsar. Allah'tan başka kimseyi sevemez. Ne manada? Yani bir kimseyi seviyorsan, Allah'ın sevgisine uygunsa sevebilirsin. Buğz. Allah için buğz edeceksin. Sevginde buğzun da Allah için olmak zorunda. Ondan sonra korku. Sadece Allah'tan korkacaksın. Fıtri korkuları olamaz mı insanın? Aslan görünce korkar. Ama şimdi düşünün. Allah bir şey emredecek. Sen fıtri korkunu gündeme getirip de onu yerine getirmekten geri duramazsın. Yani Allah Azze ve Celle'nin emriyle, yasağıyla bağlantılı olarak bir korku söz konusu olamaz müminde. Mesela ben Allah için cihad edeceğim, öldürülmekten korkuyorum, yaralanmaktan korkuyorum, bu söz konusu olamaz. Ben Allah'ın dinini tebliğ edeceğim, işte polisler yakalar veyahut da bana şunu derler veyahut da bana sapık derler falan filan, bu korku olamaz. Eğer Allah'ın emri varsa bunlar ona engel olmamalı. Sevgide de aynı şekilde. Allah'ın razı olmadığı bir kimseyi sevemez. En yakın akraban dahi olsa, Mücadele 22. ayetinde belirtildiği gibi, en yakın akraban dahi olsa başıboş bir sevgi besleyemezsin. Yaratılanı severim, yaratanların ötürü diyemiyorsun yani. Ondan sonra ilah kelimesinin en önemli anlamı, en açık, en bariz surette ortaya çıktığı anlamı ibadet. Yani İslam dini, bütün peygamberlerin tebliğ ettiği din, tevhid dini ne şekilde tebliğ edilmiştir? وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ اَهَدًا Allah'a kulluk et, ona hiçbir şeyi ortak koşmadan. İşte bu tercümelerde bu sıkıntı buradaki vurgulardaki problemde yanlış anlamaya sebep olabiliyor. Çünkü buradaki maksat şu, Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ibadet edin. Çünkü Rabbi tanıyan bir insan için ibadet etmemesi zaten düşünülemez. Rabbinin ibadetini yerine getirmemesi zaten düşünülemez. Mesela namaz mı dedin kardeş? Namaz. Namaz terk etse bir insan kaç tane ilaha kulluk ediyor biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle Ya beni Adem'e en la ta'budu şeytan fe innehu lekum aduvun mübin. Ey Ademoğulları, şeytana kulluk etmeyin, ibadet etmeyin. Şüphesiz o sizin apaçık düşmanınızdır diyor. Ama hiç kimsenin biz, yani bu satanistler hariç, şeytana gidip de ey Rabbim ben sana secdeye kapanıyorum veyahut da ey şeytan bana medet eyle diyerek ibadetini yönlendirdiğini gördünüz mü? İnsan farkında olmadan şeytana kulluk eder. Ben şeytanın kuluyum demez ama, dili bunu söylemez ama fiilleri bunu yapar, ifade eder. Aynı şekilde gördün mü hevasını ilah edineni? Furkan suresi 43. ayetinde. Hadis satanistleri gördük diyelim. Hevasına ilah edineni gördünüz mü? Heva benim ilahımdır, benim Allah'ım hevadır diyeni gördünüz mü? Demek ki insan farkında olmadan hevasına kulluk ediyor. Ondan sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, altının kulu helak olsun, gümüşün kulu helak olsun, şatafatlı görkemli elbisenin kulu helak olsun, güzel kadının kulu helak olsun, midesinin kulu helak olsun. Şimdi insan bunlara da demek ki birer birer kul olabiliyor, kulluk edebiliyor. Şimdi en basit bir mesele olarak namazı düşünün arkadaşlar. Namazı terk eden bir insan bunlardan kaç tanesine kul? En az iki. Ya şeytana kul, ya hevasına kul. Bunları yerine getirirken, şeytan ve hevasına kul, bunları yerine getirirken para için terk etmiş olabilir mi? Olabilir, mümkün. Makam için, cah için, insanların beğenisi için terk etmiş olabilir mi? Mümkün. Çünkü namaz kıldığı zaman işten atabilirler. Bu korkuyla terk ettiği zaman bunu mümkün. Veyahut namaz kılmadığı zaman daha çok beğendiklerini umar. Bu da olabilir bu ortamda. Ondan sonra şatafatlı elbise, midesi, mesela işinin endişesiyle bunu terk etmesi midesine kulluğuna girebilir. Ya yiyeceği içindir, ya yiyeceği içindir. Dünyalık ulaşmak istediği bir şey içindir. Şimdi Allah Azze ve Celle 24 saatini, kulunun 24 saatinden bir saat bile değil bakın. 5 vakit namazı toplayın. Kaç dakika yapar arkadaşlar? 20 dakika ediyor mu? Anca. 20 dakika. 20 dakikasını yani günün belli dilimlerinde zamanın sahibi de Allah. İstese hiç secdesini secdelerden kafanızı kaldırmayın diye de emredebilirdi. Ona da hak sahibi. Çünkü bu beden mülkün sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Biz değiliz.
İnsan niyeti çok önemli.
Şimdi burada bak değişik zaman dilimleri içerisinde yani 20 dakikanın hepsini bile bir anda istese belki bayağı bir alıkoymuşluk olacak. Ayrı ayrı zaman dilimlerine ayrılmış olarak 2 dakikanı, 3 dakikanı, en fazla 5 dakikanı alan bir zaman dilimleri içerisinde bir gününden ayırmanı istiyor Allah Azze ve Celle. Bir kimse bunu neden terk eder? Ya Allah'ı inkar ediyordur, bana ne diyordur? Bu kafirin ameli. Bu yüzden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kul ile küfür ve şirk arasında namazın terki vardır. Yani küfür ve şirk arasında. Başka bir şey yok. Ya namazı kılar, Müslüman olur, kul olur. Allah'a kulluğun yerine getirir. Ya namazı terk eder, küfründen dolayı veyahut da şirk koşar. Bu üç seçeneğin dışında bir şey yok. Ya Allah'a kulluk, Allah'a kulluktan yüksünürse birden çok ilaha kul olmak mecburiyetinde kalır. İşte tekrar sohbetin en başında zikrettiğimiz ayete dönüyoruz burada. Tevhidin gerçekleşmesi için. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Demek ki ibadetin asgarisinde bir terkin dahi bu mesela namaz kadar bariz olanı yoktur bu ameller içerisinde. Kelime-i şehadet ve namaz. Namazı terk ettiği zaman küfre doğrudan muhatap olur, şirke doğrudan muhatap olur diyor ayet ve hadisler. Ancak Allah'a, Rabbe kulluğun yerine gelmesi en asgaride kelime-i şehadetle İslam'a giriş. Bak şahitlik diyoruz. İnsan şahit, bildiği şeye şahitlik edebilir. Bilmeden yapıyorsa bunu yalancı şahitlik yapmış olur. Bilerek şahitlik yapması lazım. Neyi bilmesi lazım? La ilahe dediği zaman neleri reddettiğini. İllallah dediği zaman neyi ispatladığını. La ilahe, illallah diyorsun. Allah'tan başka hiçbir ilah yok. Allah'tan başka benim Allah ile beraber sevdiğim birisi olamaz. Allah'a rağmen sevdiğim birisi olamaz. Allah'a rağmen korktuğum bir şey olamaz. Allah'a rağmen, Allah ile birlikte ibadet ettiğim, kulluk ettiğim bir şey olamaz diyorsun. Buna şahitlik ediyoruz. Ondan sonra da başka bir takım ibadetler gündeme geliyor. İbadetin tanımı burada hemen devreye giriyor. Biz şimdiye kadar ilahtan bahsettik. İbadet, kişinin düşünce, söz, fiil olarak kendisinden sadır olan her şey ibadet. Yemek yemek, fıtri bir ihtiyacı gidermek. Ama helalinden yersen Allah'a ibadet, haramdan yersen şeytana ibadet oluyor. Veya mideye ibadet oluyor. Şehvete ibadet oluyor. Ondan sonra onu sağ elinle yemen Allah'ın emri, peygamberin emrine göre yapmış oluyorsun. İbadet oluyor. Sol elinle yemen o şeytanın yemesidir diyor. Hatta alıp vermede dahi sağınızla alın, sağınızla verin diyor. Şüphesiz şeytan soluyla alır, soluyla verir diyor. Bunlar şeytana muhalefet emrediyor. Tuvalete girerken dahi Allah Azze ve Celle'ye sığınarak giriyoruz. Çıkınca hemen gufraneke, senin bağışınla ya Rabbi diyorsun. Affınla. Girişin çıkışın bile bir peygamberin öğrettiği şekilde olduğu zaman bundan ibadet ecri kazanıyoruz. Fıtri hareketlerinde. Yani fıtri hallerin ibadete dönüşüyor. Yani ibadet namazla, oruçla, hacla, zekatla sınırlı değil. Yani bir kimse ben namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum, haccımı yapıyorum, zekatımı da veriyorum. Hatta gece namazda kılıyorum dese ama bunun yanı sıra işte ibadet türlerinden az önce saydık ya bunların hepsi ibadet. Allah Azze ve Celle'den başkasına yöneldin mi bunların hepsini iptal ediyor. Çünkü şirk dedi mi iptal eder. Şirk amelleri iptal eder. Düşünün. Ümmü Seleme validemiz diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ey Allah'ın Resulü işte senden önce falanca bir zat vardı. Şöyle iyilik yapardı, böyle iyilik yapardı. Çok hayırseverdi. Sana yetişemedi. Bu kimse kurtulur mu? Normalde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yetişmediği için kurtulması umulur değil mi? Kurtulması umulur. Orada bir problemi yok o şahsın. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hayır diyor. O diyor cehennemliktir diyor. Çünkü diyor o bir gün olsun ya Rabbi beni kıyamet günde kurtar. Kıyamet günde bana merhamet eyle demedi diyor. Burada imanın gereklerinden bir tanesini ihmal ettiği için o kimsenin dünyada işlediği ameller boşa gidiyor. Yani bir bütünlük içerisinde Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmadan, Kusur edebilir insan, günah işleyebilir, büyük günahları da işleyebilir. Büyük günahları Allah dilerse affeder, dilerse bağışlar. O Allah'ın bileceği bir şey. Biz işleyebilir derken gitsin işlesin manasına demiyoruz tabii ki. İmanını iptal etmesi açısından. Büyük günah işlemesi kendisini dinden çıkarmaz. Ama şirk onu kimseyi dinden çıkarır. Yani şöyle düşünün. Adam gidiyor kahveye. Hiçbir cemaate bulaşmamış. Gidiyor kahvede kumar oynuyor. Namazını da bırakmıyor tabii. Bu adam büyük günah işliyor. Hatta içki içse, zina etse bile. Bu adamın kurtulması ümidi vardır. Ama dergaha gidip de medet ya falanca diyen bir insan amellerini boşa çıkarıyor arkadaşlar. Şirk koşmuş oluyor. Yani tevhidin gerçekleşmesi, fıtratın, selim bir fıtrat olması, bunun üzerine sahih, doğru bir imanın yerleşmesi, yani imana ne dedik? Söz, amel. Kalbin sözü, dilin sözü. Kalbin ameli, ağzaların ameli. Bunların bir araya gelmesiyle imanın yerine gelmesi, ondan sonra tevhidin gerçekleşmesi. Bunların hepsine birden, hepsinin gerçekleşmesine din diyoruz. İşte din gününün maliki olan Allah Azze ve Celle kulları bundan hesaba çekecektir. Sohbet bayağı bir uzadı. Hakkınızı helal edin. Şimdi sormak istediğiniz bir şeyler varsa cem edelim inşallah. Soru var mı?
Bidat da şirklerin içerisinde mi giriyorlar? Bidat. Şirkten mi sayılıyor?
Şimdi bidatların en küçüğü haram. Yani haramdan aşağı bir bidat yok. Ama şirke varan bir bidat söz konusu. Mesela Allah Azze ve Celle'nin sıfatları hakkında bir takım bidatler vardır. Bunlar din adına yapıldığı için şirktir. Yani din adına yapılan Allah'ın sıfatlarını iptal etme veyahut işte sufilik bidatında şirkler var. Bunlar şirk olan bidatlar. Medet ya falanca demeleri gibi, şefaat ya Resulullah diye seslenmeleri gibi. Bunlar din adına yapılan fakat dinde hiçbir aslı olmayan, hatta dinin reddettiği şirk olan bidatler. Ama bu boyutta olmayan bidatler de vardır. Ameli bir takım bidatler gibi, tesbih çekmek gibi. Yani tesbih denilen aleti çekmek gibi. Kandil geceleri gibi. Bir kimse bu konudaki hüccet kendisine ulaşmasına rağmen bunlar da devam ederse o kimsenin yine şirke düşmeye ihtimali var bidatlerde. Çünkü dini eksik görmüş olur.
Tesbih konusu nasıl hocam? Tesbih dediniz de.
Yani boncuklu tesbih.
Yani o bile
tabii. Tabii çünkü sünneti öldürüyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam parmak boğumlarıyla sayarmış. Bu şekilde öğretilmiş. Ve bunun kıyamet gününde şahitlik edeceğini bildiriyor. Şu parmak boğumları. Ondan sonra İbn Mesud radıyallahu anh elinde böyle boncuklarla veya taşlarla zikreden böyle ipe bağlamış birisi onun eline vurarak karşı çıkıyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dinde olmayan bir şey çıkarttınız diye. Bunu İbn-i Vattah El-Kurtubi El-Bid'a ve Nehyu Anha diye risalesinde kendisinin adıyla rivayet ediyor. 5-6 tarihten böyle.
Bu namazdan sonra yapılan tesbihat, nasıl yapılması gerekiyor? Yani günümüzde camilerde yapılan tesbihatta yanlışlıklar ne?
Camilerde yapılan tesbihatta işte bir kişinin İşte Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diye cemaate hatırlatıp işte bunun başına ekleme bir takım zikirlerde bulunması sünnette olmayan bir şey. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ümmete tavsiyesi her namazın arkasında, farzın arkasında 25 defa Subhanallah, 25 defa Elhamdülillah, 25 defa Allahu Ekber, 25 defa La İlahe İllallah. En son uygulama bu.
33'lü olan tesbihat
33'lü olan da sahih bir yolla geliyor. Ben en son uygulama diye bunu söyledim özellikle. O da sahih Müslim'de geliyor 33 defa.
Bu fakirlerin 33 kere Subhanallah deyip zenginlerin zekat vermesi davasından mı geliyor? Subhanallah, Elhamdülillah.
Yani bunların meşruluğuna dair Müslim'de mesela 10 defa, 10'ar defa sayılması şeklinde de var. Ama en son uygulama Nesai'nin sünnende şu şekilde geliyor. Sahabilerden birisi işte rüyasında görüyor bunu. Uzunca bir kıssa. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bu rüyasını anlatıyor. Bundan sonra diyor bu şekilde yapın diyor. Yani 25 defa Subhanallah, 25 defa Elhamdülillah, 25 Allahu Ekber, 25 de La İlahe İllallah. Toplam 100 zikri tamamlıyor.
Peki estağfurullah diyebilir
miyiz? Estağfurullah namaz biter bitmez 3 defa. Bu sünnette var.
Şeyde yani normal 25 defa
söyleyemez. Yok, onu 25 defa söyleyemez. Öyle bir sayı tayin edip zikredersen bidat olur. Ama istiğfar etmek isteyen için zaten namazın biter bitmez, selam verir vermez estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el-azim, el-kerim, el-lezi, la ilahe illahu el-hayyel kayyum. Bu sünnette gelmiş. Bundan fazla yapan haddleşmiş olur.
Hocam namaz kılmamak şirk. Evet. Giriyor mu şirk olayına?
Şirktir.
Direkt şirktir.
Direkt şirktir.
Kur'an da bunu söylüyor.
Tabii. Namazı kılın müşriklerden olmayın diyor. Rum suresi 31. ayetine.
Tabii bunu bile bile kılmayan çok kişi var yani. Elhamdülillah ben Müslümanım.
Burada insanları naslarla karşı karşıya, sorumluluğunu onlara bırakmak lazım. Yani onun hükmünü verecek biz değiliz. İnsan kendisinin hükmünü vermesi lazım burada. Mesela ben bu kitapta, Allah'ın kitabında bu ayetleri okuduğum halde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadislerini bile bile ben namazı terk edersem ben müşrik olurum. Ben bunun çok iyi bilincindeyim. Bu bilincin karşımdaki de sahip olması için bu naslarla onu baş başa bırakacağım, onu vicdanına bırakacağım. Ha yapmazsa ona işte vay müşrik, vay kafir damgası vurmak benim işim değil. O naslarla kendisi hesaplaşsın.
Peki çocuğunu çok sevmek şeklinde.
Hayır. Bakın fıtri sevgileri zaten burada ayırt ettik. Eğer Allah Azze ve Celle ile çelişen bir sevgi olursa o zaman sevemezsin. Mesela çocuğu derken biraz büyük, akıl bali olmuş, gitmiş müşriklerin safında sana karşı savaşıyor. Ben çocuğumu seviyorum diye öldürmeyeyim onu veya dokunmayayım, onu vurmaya kalkışanı öldüreyim dersen o şirk olur. Şirk bir sevgi olur.
Yani normal...
Yok, o sevgiyi kastetmiyoruz. Zaten fıtri sevgiyi, fıtri korkuyu ayırdık.
Rüya tabirleriyle ilgili Yusuf Aleyhisselam'a verilen bir özellik. Öyle bir ilim var mı?
Tabii. Rüya tabiri ilmi Allah Azze ve Celle'nin dilediği kuluna lütfettiği bir ilim. Bu ilim olmadan, Allah bir kimseye böyle bir ilmi lütfetmeden bir kimsenin rüya tabirine kalkması Allah adına yalan söyleme tehlikesine götürebilir insanı.
Peki bizim kaynak alabileceğimiz, temel alabileceğimiz bir eser var mı bu
konuda? Rüya tabiri konusunda mı? Rüya tabiri konusunda bu Kuraba yayınlarından çıkan bir kitap var. Rüya diye, İslam'da rüya diye. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Rüya ve tabiri miydi? Öyle bir kitap. Orada bazı rivayetler var Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan veya Selef'ten tabire dair bazı şeyler var. Bir de Uysal yayınları arasından çok önce ufak bir kitapçık daha çıkmıştı. Yani rüya konusunda cidden güzel bilgilenebileceğiniz, bu konudaki nasları çok güzel toplamış kitaplardan birisi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve sahabelerinin rüyaları diye. Bir de Allah izin verirse yakında basılabilir. Benim tercüme ettiğim bir kitap var. Muhammed İsmail El-Mukaddem'in. O farklı bir açıdan. Rüyanın delil olma yönü. Nerelerde delil olur, nerelerde olmaz. Bu işte abartı yapan tasavvufçulara reddiye. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uyanıkken gördüğünü iddia eden ve rüyalarla ameli, şer'i dayanaklardan biriymiş gibi kabul eden tasavvufçulara reddiye. Diğer taraftan da rüyaları tamamen inkar eden felsefeci, filozof veya psikanalistçi kimseye reddiye mahiyetinde ilmi bir çalışma. O da inşallah yakında basılırsa ondan istifade edebilirsiniz.
Bu aşırılıklar hep zarar getiriyor.
Evet.
Yani dikkat ettim sohbetinizde. Aşırı uç ya var ya yok.
Evet. İkisinin artı sonsuzla eksi sonsuz.
İkisinin ortası.
Vasat.
Haddi vasat. Evet.
En doğru olan gelene uymak. Ne fazla koymak, ne azaltmak.
Yani burada şunun altını çizmek gerekiyor. Orta olanı neyi belirleyecek? Akıl mı belirleyecek, vahiy mi belirleyecek? Vahiy zaten en orta yolu tayin etmiştir.
Akıl bunu desteklemesi gereken.
Akıl ister desteklesin, ister desteklemesin. Çünkü tavan evkerhen. Aklın ister hoşuna gitsin, ister gitmesin. Burada yani vahiy karşısında bir şey yok, rolü yok.
Yani İslam dini akıl, mantık dini değildir. İslam dini vahiydir.
İslam akıllıların dinidir. Mesela. Öyle yani. Değiştirmek lazım bu ifadeyi. Evet. Akıl din değil, akıllıların dinidir. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve etubileyke.